Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 11. ayrım. İngiltere, sömürgeci devlet görünümünden kurtulmak için Kıbrıs'a sınırlı da olsa bir özerklik, self-government vermeyi planlıyordu. Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'in güvenliğini ilgilendiren sorunları görüşmek üzere üçlü bir konferansa davet etti. Asıl konu elbette Kıbrıs ve özerkliğin şartları olacaktı. Uzlaşma sağlanırsa Kıbrıs sakinleşirdi. Yunanistan, Türkiye'nin Kıbrıs sorununa karışmasını hiç istemiyor, sorunu ya İngiltere ile ya Birleşmiş Milletler'le çözmek istiyordu. Bu davetiye, İngiltere'nin Türkiye'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olduğunu kabul ettiğini göstermekteydi. Bu bir dönüm noktası, Türkiye için önemli bir kazançtı. İkinci aşama, bu hususu milletler arası kamuoyuna da kabul ettirmek olacaktı. Türkiye'nin davet edilmesi Yunanistan'ın hiç hoşuna gitmemişti. Konferansa katılmaya ancak hayli nazlandıktan sonra razı oldu. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, göreve gelince bir Kıbrıs komitesi kurmuştu. Komite üyelerine Londra için hazırlanmalarını emretti. Yunanistan, sömürge yönetimine karşı ayaklanan Rumları savunuyor, dünya kamuoyunda sempati topluyordu. Bu konuda Türkiye'nin de söz hakkı ve adada 100 küsur bin Türk vardı. Yunanistan'ın amacının enosis yani toprak genişletmek olduğunu her fırsatta vurgulamak, Türk görüşünü hukuki bir zemine oturtmak gerekiyordu. Komite, Kıbrıs Türk liderlerinden de görüş aldı. Komiteyi oluşturan deneyli diplomatlar, türlü olasılıkları gözden geçiriyorlardı. Bu sırada Kıbrıs karıştı. Rumların Türklere karşı genel bir kıyıma girişecekleri hakkında bir söylenti yayıldı. Tarihini de veriyorlardı. 28 Ağustos Pazar. O güne kadar olup bitenlere bakarak Doktor Fazıl Küçük bu tehdidi ciddiye aldı, Ankara'ya ve başkanı Hikmet Bil olan Kıbrıs Türktür Cemiyeti'ne bildirdi. Cemiyet söylentiyi Türkiye'nin dört bir yanına yaydı. 135 şubesi vardı. Her yerde mitingler başladı. Hükümet İngiltere'yi gerekli önlemleri alması için bir notayla uyardı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin artık hareketsiz kalmasının imkansız olduğu bildirildi. İngiltere, Türk kamuoyunun çok gergin olduğunun farkındaydı. Demek ki Türk hükümeti de sakin tavrını bırakıyordu. Londra, Kıbrıs Valiliğinden gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi. Bunun üzerine Başbakan Menderes, Kıbrıs Türklerine savunulacakları hakkında güvence verdi. İsmet İnönü de Kıbrıs halkını korumak için hükümetin alacağı her önlemi destekleyeceklerini açıkladı. Menderes, Türk kuruluna Londra'ya hareket etmeden önce İstanbul'da 24 Ağustos akşamı bir yemek verdi. Yemekte bazı bakanlar ve gazeteciler de vardı. Kıbrıs hakkında bir konuşma yaparak kurula yol gösterdi. Türkiye'nin bu konuda kesin taraf olduğunu, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliklerini güvence altına almayan bir çözümü Türkiye'nin kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi. İngiltere'nin ve Yunanistan'ın Türkiye'nin tavrı hakkında hesap hatası yapmamalarını istedi ve konuşmasını şöyle bitirdi. Yunanlılar Polat'la önlerinde ne arıyorlardı? Tarihten ders almadılar mı? Gerekirse yine derslerini veririz. Dipnot 75. Semih Günver, Fatin Rüştü Zorlu'nun öyküsü. Sayfa 64. Dışişleri Genel Sekreteri Melih Esenbel bu gelişimi olayları oturduğu yerden izleyen adam ayağa kalkmıştı diye değerlendiriyor. Ayağa kalkan adam. Sayfa 12. Menderes'in konuşmasının geniş özeti Doktor Fahir Armaoğlu, Kıbrıs meselesi, sayfa 131 ve devamı. Türkiye şimdiye kadar hiç böyle konuşmamıştı. Konuşma partilerin, basının ve halkın büyük onayı ile karşılandı. Arkasına bütün Türkiye'nin desteğini alan kurul, 25 Ağustos günü İstanbul'dan Londra'ya hareket etti. Dipnot 76. Londra Konferansı için Doktor Fahir Armaoğlu'nun Kıbrıs Meselesi adlı eserini esas aldım. Sayfa 141 ve devamı. Başbakanın gazetelere yansıyan konuşması, Türkiye'nin bu kez çok kararlı olduğunu düşündürüyordu. 27 Ağustos Cumartesi günü Türkler karanlık basarken evlere çekildiler. Gençler Türk mahallelerine giriş yerlerini tuttular. Şimşir sopalar hazırlandı. Bazılarında bıçak da vardı. Bazı aileler bir araya geldi. Kapılar, perdeler örtüldü. Küçük köylerde bütün köylüler bir avluda toplandılar. Onlar da sopalar hazırlamışlardı. Nöbetçiler, gözcüler çıkardılar. EOK, Yunanistan'a verilen yeni NATO silahları ile gelecekti. Türklerin yalnız sopaları, bıçakları, yumrukları, tekmeleri vardı. Gece uzadıkça uzadı. Sabah zor oldu. Bütün pazar günü derin bir nefret içinde ve ateş üzerinde beklemekle geçti. İngilizler, Rumları engellemek için birçok önlem almışlardı. Rumlarda bir hareket olmadı. Gece birkaç el silah atıldı, o kadar. EOK ve saldırı için gönüllü Rumlar, belki İngilizlerin aldığı ciddi önlemler nedeniyle, belki Yunan hükümetinin Türk tepkisinden çekinerek yaptığı uyarı üzerine frene basmışlardı. Bu gecenin nefreti her Türk'ün içine zifir gibi çöküp kaldı. Londra Konferansı 29 Ağustos'ta güzel bir saray olan Lancaster House'da başladı. İngilizler, Türkler ve Yunanlılar arasında derin görüş farkları olduğunun kamuoyuna yansımasını, böylece çözümün yalnız İngiltere'nin elinde olmadığını göstermek ve Kıbrıs'taki iki üssünü korumak istiyordu. Mısır'ı kaybettikten sonra Kıbrıs çok önem kazanmıştı. İlk gün yalnız İngiliz Dışişleri Bakanı konuştu. Bu konferansın üç müttefiğin Kıbrıs konusunda dostça bir çözüm oluşturması için düzenlendiğini söyledi. Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarına ve kurul üyelerine hoş geldiniz dedi. Genel bir konuşmayla yetindi. İkinci gün Yunan Dışişleri Bakanı konuştu. Kıbrıs halkı için self-determination istedi. Türklere de azınlık hakları verileceğini belirtti. 1 Eylül günü zorlu konuşacaktı. Bu onun Kıbrıs konusundaki ilk sınavı olacaktı. Zorlu konuşmasını Lozan Antlaşması'na, Türkiye'nin güvenliğine ve bir ülkenin kendini savunma hakkına dayandırdı. 12 ada nedeniyle Lozan'ın sağladığı ince dengenin bozulduğunu söyledi. Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırsa bu dengenin daha da bozulacağına işaret etti. Sonunda Türkiye'nin resmi görüşü olarak Kıbrıs'ın bugünkü statüsü değişecekse Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğini açıkladı. Yunan Dışişleri Bakanı ve kurul üyeleri afalladılar. Zorlu özetle, çünkü dedi, Türkiye Kıbrıs'ı İngiltere'ye devretmişti. Onun bu toprağı başka bir devlete devretmeye hakkı yoktur. Lozan Antlaşması'nın ilgili maddesi ve tutanaklar açıktır. Kıbrıs, Türkiye ile İngiltere arasında bir sorundur. Kıbrıs konusunda Yunanistan, Türkiye için muhatap bile değildir. Yunanlıların şaşkınlığı sürüyordu. Türkiye'nin resmi olarak Kıbrıs'a sahip çıkacağını, Yunanistan'ı muhatap bile kabul etmediğini söyleyebileceğini hiç düşünmemişlerdi. Dipnot 77. Yunanistan, Kıbrıs konusunu yine Birleşmiş Milletler'e götürecektir. Çok talihsiz bir zamandı. Dünya basını 6-7 Eylül olayları nedeniyle Türkiye için çok ağır suçlamalarla doluydu. Birleşmiş Milletler'in toplanacağı New York'ta Yunan asıllı zengin Amerikalılar büyük paralar harcayarak Türklerin barbarlığını dünyaya duyurmaya çalışıyorlardı. Genel Kurul buna rağmen bu kez de önerinin görüşülmesini reddetti. 23 Eylül 1955. İki kez daha toplanıldı. Yunanistan hiçbir konuda uzlaşmaya yanaşmıyordu. Tek önerisi vardı. Kıbrıs halkına self-determination hakkı verilmesi. Amacı Enosis'e kapı aralamaktı. Bağımsızlığını kazanan Kıbrıs, vakit geçirmeden Yunanistan'a katılma kararı verecekti. İstanbul'dan gelen bir haber, konferansı bıçak gibi kesip bitirdi. İstanbul'da ve İzmir'de 6-7 Eylül olayları patlak vermişti. Dipnot 78. 6-7 Eylül olayları hakkında söylenti, iddia, senaryo çok. Olayın özeti kabaca şöyle. 6 Eylül 1955 günü saat 13'te radyo Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bombalı saldırı yapıldığı haberini verdi. Öğleden sonra İstanbul Express adlı 20-30 bin tirajlı gazete haberi iki ayrı baskıyla kamuoyuna duyurdu. Haber zaten Kıbrıs olayları dolayısıyla dolgun olan halkı galeyana getirdi ya da ajanlar halkı kışkırtıp ayaklandırdılar. İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık akşama doğru gayrimüslimlere ait iş yerlerini taşlamaya başladı. Bunu yıkım ve yağma izledi. Olaylar kısa sürede Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelere yayıldı. Ardından Eminönü, Fatih, Eyüp, Bakırköy, Yeşilköy, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Kadıköy, Moda, Kuzguncuk, Çengelköy, adalar gibi uzak bölgelere sıçradı. Saldırganlar Makaryos'a ölüm, Kıbrıs Türk'tür diye haykırıyorlardı. Bazı Türkler komşularını kurtarmak için çaba göstereceklerdi. Yıkım ve yağma sabaha kadar sürdü. Polis engelleyemedi ya da engellemedi. Aralarında kilise ve havraların da bulunduğu birçok mekan tahrip edildi ve milyonlarca liralık mal sokaklara saçılıp kapışıldı. 11 ya da 15 kişi öldü. Resmi sayılara göre 30 kişi. Resmi olmayan sayılara göre 300 kişi yaralandı. Tecavüze uğrayan kadınların da olduğu anlaşılıyor. Sıkı yönetim ilan edildi. 5104 kişi tutuklandı. Aralarında olayla hiç ilgisi olmayan Aziz Nesin, Asım Bezirci ve bunun gibi solcu yazarlar da vardı. Hükümet zarar gören birçok kişiye tazminat ödedi. Bakan Muammer Çavuşoğlu tahrip edilen İzmir Yunan Konsolosluğu'na Yunan bayrağını elleriyle çekti. 6-7 Eylül olayları Yassıada'da da yargılandı. Menderes, Zorlu ve bazı yetkililer suçlu görüldü. Bu, kendiliğinden patlayıp gelişen bir olay mıydı yoksa planlı, hazırlıklı bir hareket miydi? Bu konuda farklı iddialar var. Utanç verici, rezil bir olay. Doğruyu öğrenmek hakkımızdır. Ama birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ön yargıların işe karıştığı, belge değeri taşımayan belgelere dayanıldığı, olaylar dizinine aykırı iddialarda bulunulduğu, bazı gerçeklerin çarpıtıldığı, partici görüşlere kapılındığı, magazincilik yapıldığı görülüyor. Gazeteci F. Güllapoğlu, Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapmış, emekli Orgeneral Sabri 25 oğlu ile bir röportaj yapmış, 25 oğlunun 6-7 Eylül olayı Özel Harp Dairesi'nin muhteşem bir eseridir dediğini yazmış. Sabri 25 oğlu röportajın bu bölümünü 4 Ocak 2006 günlü Hürriyet gazetesinde kesin bir dille yalanladı. Olay kadar acı olan, gerçeğin herkesin güvenle kabul edebileceği bir şekilde saptanamamış olması. Türk kurulu ilk bulunan uçakla geri döndü. Bugünlerde Doktor Küçük ve cemaatin ileri gelenleri kafa kafaya vermişler, 3 gündür dertleşiyorlardı. Bir şey yapmak şarttı. Böyle kurbanlık koyun gibi bekleyerek mi yaşayacaklardı? Hepsi barış adamıydı. Biri bile eline silah almamıştı. Ama cemaati teröre ve ırza tecavüze karşı korumak, nefis müdafaası için gizli, silahlı bir savunma örgütü kurmaya karar verdiler. Gençlerin kurduğu bazı lidersiz küçük örgütler yok değildi. Geceleri duvarlara "Enosis'e hayır" gibi yazılar yazıyorlardı. Rumlar bir Türk'ün arabasının lastiklerini patlatırlarsa, bunlar da karşılık olarak birçok Rum arabasının lastiklerini parçalıyorlardı. Telefon kulübelerindeki kabloları kesiyorlardı. Yapabilecekleri bu kadardı. Hiçbiri cemaati savunabilecek güçte ve düzeyde değildi. Biri bile bu konuda eğitim görmemişti. Doktor Küçük'ün öncülüğünde Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği adlı örgüt kuruldu. Fakat kuranlar gizliliğe gerektiği gibi uymadılar. Doktor örgütü sessizce dağıttı. Eylül 1955'te gizlice Volkan'ı kurdu. Bu yeni örgüte ağzı sıkı, uyanık, gayretli gençler aldı. Volkan, Türklere moral verecek, Rumları uyaracak bildiriler hazırladı. Bildiri metinlerini Asker Selçuk diye bilinen öğretmen yazacaktı. Rumlara yönelik ilk bildiri şöyle bitiyordu. Kıbrıs Türklerinin bizi esarete sürüklemek isteyenlere verilecek tek cevabı şudur. Ya ölüm ya istiklal. Bu kararımız kat'idir ve bunu kimse değiştiremez. Gençler bu bildirileri geceleri görülmeden, yakalanmadan Rum evlerinin, dükkanlarının kapılarının altından atmayı, vitrinlere yapıştırmayı, hatta kiliselerin sıraları üzerine bırakmayı başardılar. Kendilerini göstermeden Türk evlerine ve dükkanlarına, hatta yakın köylere de dağıttılar. Bu olay Rumları şaşırttı, Türklere heyecan verdi. Kanlı bir terör örgütüne karşı bildiriyle, sopayla mücadele edilemezdi ama bir ilk adımdı. Hemen iki yararı olmuştu. Halkı olumlu etkilemişti. Kıbrıslı Türklerin böyle gizli ve tehlikeli bir çalışma için istekli ve yetenekli oldukları anlaşılmıştı. Dipnot 79. Bu sıralarda 9 Eylül cephesi, Karaçete gibi başka örgütler de kurulmuştu. Bazı şehirlerde ve köylerde yerel savunma grupları oluştu. Bu alanda en önemli konu disiplindi. Bu küçük, çalışkan, amatör örgütleri denetim altına almak gerekiyordu. Gizli örgütler ve etkinlikleri konusunda esas olarak Dr. Ulvi Keser'in Türk Mukavemet Teşkilatı adlı çalışmasından yararlandım. EOKA'ya karşı örgütü genişletmeli ve silahlandırmalıydı ama nasıl? Para yoktu. Türkiye böyle yasa dışı bir etkinliğe yardımcı olur muydu? Türkiye silah verse bile silahlar Kıbrıs'a gizlice nasıl sokulabilirdi? Her yerde İngilizlerin ve EOKA'nın gözü ve kulağı vardı. Faiz Kaymak sabır dedi. Elbet bir çare bulunur. Yeter ki çözülmeyelim, birliğimizi koruyalım. Haklısın. Doktor Küçük Rumlara inat, partisinin adını Kıbrıs Türktür Derneği'nin adından esinlenerek Kıbrıs Türktür Partisi olarak değiştirdi. Partinin adını duyan Makaryos'un yüzü öfkeden daha da karardı. Kıbrıs Türktür ha? Ekim ayında İngiltere yetersiz bulduğu valiyi görevden alarak yerine gerilla savaşlarında ün kazanmış Mareşal Sir John Harding'i atadı. Harding olağanüstü hal ilan etti. Zaman zaman sokağa çıkma yasağı koydu. Dipnot 80. Vali bütün silahların teslimini de istedi. Evinde ya da üzerinde silahla kim yakalanırsa çok ağır ceza alacaktı. EOKA hiçbir silah teslim etmedi. Türkler kayıtlı oldukları için ev tüfeklerini verdiler. Birkaç tabancayı sıkı sıkı sakladılar. Bir yandan da cemaat temsilcileri ile görüşmelere başladı. Vali bir yandan da cemaat temsilcileri ile görüşmelere başladı. Makaryos'tan öncelikle terörü durdurması için yardımını istedi. İngiltere sömürge yönetime son vermek, Kıbrıs'a özellik tanımak istiyordu. Sömürgecilik dönemi sona ermişti. Dipnot 81. Emperyalizm milletleri sömürmek için yeni yeni yöntemler geliştirecektir. Makaryos, terör konusunda bir şey yapabilecek durumda olmadığını söyledi. O, bu türlü kanlı işlerin dışında günahsız bir din adamıydı. Dipnot 82. İstanbul basını birkaç kez Fenerpatri'yi, Athenagoras'ı Kıbrıs'taki terör olaylarını kınamaya davet etmişse de Patrik, bu konuda tek söz etmemiştir. Patrikhane, Lozan'da Doktor Rıza Nur'un gevezeliği yüzünden İstanbul'da kalmıştır. Yoksa Yunanistan'a gidecekti. Makaryos, özellik tasarısını reddetti. O, self-determination hakkı istiyordu. Vali görüşmeleri kesti. Makaryos hakkında gizli ve geniş bir soruşturma yapılmasını emretti. Her gün gelen belgelerle dosyası kabardıkça kabaracaktı. Terör, valinin önlemleri yüzünden oldukça azalmıştı ama sürmekteydi. Kasım ayının ortasında bir terörist Limasol'da polis çavuşu Abdullah Ali Rıza'yı sırtından vurdu. Çavuş yaralanmıştı. Can havliyle koştu, kendini vuran teröristi pençe gibi elleriyle yakaladı. Rum'u elinden zorlukla aldılar. Çavuş çok kan kaybetmiş, son gücünü harcamıştı. Biraz sonra şehit oldu. Kıbrıs Türkleri ayağa kalktılar, bağırıp çağırdılar, terörü lanetlediler. Yine oraya buraya telgraflar çektiler. Başka ne yapılabilirdi ki? Türkiye'de plansızlık yüzünden ekonomik durum iyi gitmiyordu. Birçok mal kara borsaya düşmüştü. Ciddi döviz sorunu vardı. Başbakan Menderes, döviz sorununu denetim altına alabilmek için 3 kişilik bir döviz komitesi kurmuştu. Üyeler Hasan Polatkan, Sıtkı Yırcalı ve Fatin Rüştü Zorlu'ydu. Komite hakkında parti grubunu rahatsız eden dedikodular başladı, gittikçe arttı. Grup 9 Aralık 1955 günkü toplantısında ayaklanarak bu 3 bakanı istifaya zorladı. Grubu yatıştırmak imkansızdı. 3 bakan da panik halinde istifa ettiler. Daha sonra hükümet de istifa etti. Menderes yeniden hükümet kurmakla görevlendirildi. Dışişleri Bakanlığı'na bir kez daha Fuat Köprülü geldi. Dışişleri Bakanlığı görevlileri Fuat Köprülü'den hoşlanmazlardı. Hepsinin keyfi kaçtı. Onuru kırılan Zorlu, dünyaya küstü, eve kapandı. Dipnot 83. Hükümet 20 Haziran 1956'da istifa eder. Fuat Köprülü bu kez Bakanlar Kurulu dışında kalır. Bir süre sonra Demokrat Parti'den ayrılacaktır. Dışişleri Bakanlığı'nı 25 Kasım 1957'ye kadar Ethem Menderes yürütür. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 78. Devamı 12. ayrımda.